İyi günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman bilim ve yaratılış programına hoş geldiniz. Akın hocamla beraberiz bugün inşallah. Akın hocam, hangi konular var?
İman hakikatleri anlatacağız.
İnşallah çok iyi olur.
Bazı konuları anlatacağız inşallah. İnşallah. Ayrı zamanın delillerini anlatacağız.
İnşallah.
Yani şu anda yaşadığımız dönem ayrı zaman dönemi. Yani Peygamberimizin bildirdiği bir dönem. Ve 1400 senesinde başlayacak bir süreçten bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şu anda da 1432'deyiz. Yani dolayısıyla ahir zamanın tam ortasındayız şu anda yani. Peygamberimize dün de bahsetmiştik mesela. Müslüman olduğunu söylüyorsa birisi ve ehli sünnet olduğunu söylüyorsa buna net kanaati olması gerekiyor. Yani değişik tevillerle ahir zamanda yaşamadığımızı iddia etmek garip bir durum olur. Hiçbir Müslümana da zaten yakışmaz. Mesela bazı kardeşlerimiz şahsı manevi diyor. Hazreti Mehdi için. Hazreti Mehdi'nin şahsı manevi olmadığı, zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi ile ilgili fiziksel özellikleri belirtmesinde net bir şekilde belli. Mesela Hazreti Mehdi'nin gözlerinin çekik olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Gözleri çekik şahsı manevi hiçbir zaman olmaz. Böyle bir iddia yanlış olur. Kaşları kavisli olacak diyor Peygamberimiz. Kaşları kavisli bir şahsı manevi de olmaz. Geniş karınlı ve geniş omuzlu olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Öyle bir şahsı manevi olmaz. Yani çok detaylı bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiziksel özelliklerini Hazreti Mehdi'nin belirtiyor. Mesela bazıları işte şahsı manevi Bediüzzaman'la ilgili mesela Hazreti Mehdi'nin işte bir Risale-i Nur olabileceğini veyahut da başka şeyler olabileceğini iddia ediyor. Ama Bediüzzaman Hazretleri Risalelerde net bir şekilde Hazreti Mehdi'yi anlatmış.
Evet.
Yani özelliklerini anlatmış, yanındaki talebelerini anlatmış. Hatta isimlerini de veririm ama güvenlikler açısından vermiyorum demiş.
Maşallah.
Onun haricinde Risale-i Nur'u hazır bir program olarak alacağını Hazreti Mehdi'nin söylemiş. Kendisinden önce bir taifenin yaptığı çalışmaları kullanacağını, kendi halinin vaktinin buna yeterli olmayacağını bildirmiş. Dolayısıyla hali vakti olmayan, yani vakti yetmeyen şahsı manevi de olmaz. Yani bir şahsı manevinin bir vakti olmaz. Çünkü zamana bağlı bir şey olmadığı için şahsı manevi. Dolayısıyla yani bazılarının inkar etmeye çalıştığı gibi cahilliğinden yapanları tenzih ederiz. Yani bilmedikleri için yapıyorlar onu. Çünkü bir kısım insanların Allah insanları doğrudan uzaklaştırmaya çabalayacağını ve aslında onların inançsız olduğunu bildiriyor ayetlerinde. Şimdi hani biz de gözlemsel olarak baktığımızda, yani gözlemlediğimizde bu tarz iddialarda bulunan insanların, yine cahilliklerinden yapanları tenzih ederiz, dinsiz olduğunu görüyoruz zaten. Yani geçenlerde yine şahit olduğumuz bir durum oldu. Şahsen benim şahit olduğum bir durum oldu. Zaten yani Hazreti Mehdi'nin gelmeyeceğini söyleyen veyahut da Hazreti Mehdi'nin işte çıkmayacağına veyahut da böyle İslam alimlerine dil uzatan kişilere baktığımızda zaten yani dinle pek alakaları olmadığını görüyoruz. Tabii yine cahilinden yapanları tenzih ediyoruz. Onlar
i̇nşallah.
Kardeşimizdir inşallah. Onlar ayet duydukları zaman, hadis duydukları zaman hemen kendilerini düzeltiyorlar. Yani çünkü mümin karakteri öyledir. Allah ayette işittik ve itaat ettik derler buyuruyor müminler için.
Maşallah.
Onlar da zaten ayeti duydukları zaman veyahut da Peygamberimizin hadislerini duyduğu zaman ha demek ki şahsı manevi değilmiş. Şahsı manevinin fiziksel özelliği olmaz. Şahsı manevinin talebesi olmaz. 313 tane deyip fikirlerini değiştirdiklerini görüyoruz. Ama bazı böyle hocamızın tabiriyle granit kafalar oluyor. Ve hiçbir şekilde değişmiyor. Çünkü zaten onun amacı dini yaşamak değil. Yani Kur'an'da ne yazıyormuş? Hadislerde Peygamberimiz ne bildirmiş? Hiç bunlarla alakası yok. Onun bir çıkar sistemi var. Kurduğu, düzeni olan bir çıkar sistemi oluyor. Ve eğer mesela İşte onun hocası veyahut da başındaki kişinin bir yanlışı gösterilse dahi o zaten onunla alakası yok. Yani yanlış olup olmaması onu ilgilendirmiyor. Zaten biliyor yanlış olduğunu. O öyle bir düzeni var. Çıkar düzeni var. Ticari düzeni ona göre kurulu. Dolayısıyla hakkı hak gösterildiği zaman ve başındaki kişinin yanlış yaptığı gösterildiği zaman o onunla ilgilenmiyor. Ben zaten benim konum o değil ki. Ben kazandığım paraya bakıyorum. Çevrem
kendi
edindiğim
evet.
Paraya bakıyorum diyor. Yani sen onun ehli sünnete aykırı bir şeyini anlatmışsın. Benim hiç umurumda değil. Ben zaten ahirete de inanmıyorum. Diyor. Yani ben Allah'a da inanmıyorum kendi içimde. Bakma görünüşüme diyor, Müslüman gibi göründüğüme. Benim dinle alakam yok zaten diyor. Yani bu kişilere baktığımızda net bunu görebiliyoruz Allah'ın izniyle. Ama tabii ahiret onların iddia ettiği gibi değil. Ahiret var. Çünkü Kur'an'da mesela bu tarz karakteri Allah bahsederken müşrik olarak isimlendiriyor. Şimdi müşrik karakterini tabii biraz detaylandırmak lazım. Müşriği bazıları müşrik tanımını değiştirebiliyor. Müşrik dini çok iyi yaşadığını iddia eden, hatta müminlere göre de çok daha iyi yaşadığını iddia eden fakat şirk koşan, adı üzerinde zaten müşrik şirk koşan manasındadır. Allah'a şirkler koşan, mesela peygamberleri Allah'a şirk koşan, işte kendi büyüğünü Allah'a şirk koşan, kendisine Allah'a şirk koşan, çünkü Allah bir hüküm söylüyor, o mesela Kur'an'ı kabul ediyor gibi gözüküyor ama yine kendi bildiğini yapıyor. Kendi hükmünü uyguluyor. Yani Allah haricinde hüküm koyucu edinmiş oluyor. Kendisi veyahut da başka birisi. Böyle bir tanımla karşılaşıyoruz. Yani ibadetleri sorsanız ben gece gündüz ibadet ediyorum diyor. Müşrik inkar etmez. Yani bazı insanlar onu yanlış bilebiliyor, bir kısım insanlar. Sanki müşrikler işte kafirmiş gibi. Yani küfür oluyorlar. Genel küfür kategorisinde oluyorlar ama Allah'ı direktman inkar etmez. Kabul eder Allah'ı, varlığını. Hatta çok da dindar olduğunu iddia eder. Hatta müminlerin dini çok kolay yaşadığını, aslında bu kadar kolay olmaması gerektiğini, daha fazla haram, işte daha fazla yasak, kısıtlama. Mesela Müslümanlara yaptıkları şey şu son dönemde. Dışarı çıkmayacaksın, bilimle uğraşmayacaksın, teknolojiyi takip etmeyeceksin, insanlarla konuşmayacaksın, gülmeyeceksin. Müslümanları böyle bir şeyin içerisine soktular. Sonra da bakın Müslümanlar geri kaldı diye insanlara böyle bir şey yapmaya başladılar. Yani Müslümanlara hedef göstermeye başladılar. Bir kere Müslümanın öyle bir hayatı olmaz. Müslüman, yani hayatın her alanında vardır zaten. Yani tüm yaşamıyla Allah'ın istediği gibi yaşar ve bu müşriklerin iddia ettiği gibi de değildir yani olay kesinlikle. Allah'ın dini yaşaması son derece kolaydır. Kur'an'ı sizin için kolaylaştırdık buyuruyor Allah ayette. Allah sizi kolay olanda başarılı kılacak buyuruyor yine başka bir ayetinde Allah. Dolayısıyla onların iddia ettiği gibi değil. Tabii cahilliğinden dolayı tenzih ettiğimiz kardeşlerimize burada aslında biz anlatıyoruz. Zaten bizim anlatmalarımız o bilerek inkar eden kısmı pek bir şey anlamıyorlar onlar zaten yani söylediklerimizden. Yani onlar sadece bizi evet yani bizi iyi deşifre ediyorsunuz diye dinliyorlar.
Bu karakterin ne kadar tehlikeli olduğunu inşallah gösteriyoruz,
evet,
uyarıyoruz.
Hocamızın cahilliğinden yapan kardeşlerimiz olayı anlasınlar diye.
Maşallah.
Yani onları yönlendiren bazı kişilerin aslında bunu din adına yapmadıklarını, sadece kendi çıkarları için yaptıklarını görmeleri için şey yapıyoruz, anlatıyoruz. Tabii Kur'an'da müşrik ve münafık karakteri de bir arada zaten. Hani münafıklar da Allah'ın dinini zorlaştırıp kendileri de aynı zamanda yaşamazlar. Mesela bir şey söylerler dinle ilgili. İşte bunu böyle yapılması gerekiyor. Şu kadar zordur, bu kadar daha da zorlaştıralım. Kendisine sorarız bakalım yapıyor musun diye. Hiçbir şekilde yapmaz. Sadece insanları dinden soğutmak için böyle bir şeyi uydurur. Ve din konusunda ne kadar hassas olduğu görüntüsünü verip insanların ona uyması için bunu yapar.
Maşallah.
Tabii bir kısım insanlardan bahsediyoruz. Yine ve cahilden yapanları da tenzih ederek söylüyorum bunu. Ama bunların deşifre edilmesi çok önemli. Hocamızın da hatta kitabı var bu konuyla ilgili. Münafıkla Mücadelenin Önemi
İnşallah.
Diye.
Hatta gösterelim kitabı.
Kardeşlerim kitaptan detaylı
İnşallah. Münafığın çok tehlikeli karakter olduğunu hocamız her seferinde söylüyor inşallah. Müslümanların dine göre hareket ettiğini düşünmüyorlar. Kendi menfaatlerine göre değerlendirip ona göre hareket ediyor münafık. Çok tehlikeli bir karakter. Bir ayet okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır diyor Cenab-ı Allah. Bakara suresinin 8 ve 10. ayetinde. Müminleri kandırdıklarını düşünüyorlar. Münafık öyle tehlikeli bir karakter. Ama Allah da net olarak söylüyor. Allah'ın izniyle. Kendilerini kandırıyorlar ama şuurunda değillerdir diyor. Evet. Bir de kalplerinde hastalık olması da Allah'ın bir mucizesi. hastalık veriyor kalplerine.
Evet,
yani hep kuruntu, hep çelişki. Yani mesela başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım, ne onlarladır ne bunlarla diyor Cenab-ı Allah. Ortada bocalayıp dururlar diyor. Evet. Ya yani Müslüman, mesela hocamız söylemişti. Münafıklar Müslümanlarla olmayı tehlikeli görürler demişti. Münafık öyle azı tehlikeli inşallah. Dediğin gibi bakın hocam, deşifre etmek gerekiyor inşallah. Yani bu karakteri inşallah.
Çünkü çok fazla zarar verdiler. Yani normalde maşallah, hocamızın tabii anlatımlarından biliyoruz. Normalde birisi kafir olsa söylüyor zaten, ben inanmıyorum diyor. Yani inkar ediyorum diyor, daha doğrusu inanmıyorum değil de kendi içinde inanıyor çünkü bütün insanlar. İnkar ediyorum diyor ben. Tamam, yani inkar ediyorsa inkar ediyordur. Yani ona tebliğ yapılır. Ama münafık öyle değil. Hı. Ben iman ettim diyor. Yani o kadar sahtekar bir yapısı var ki hiçbir şekilde, normalde kendi içinde aslında bir inkar taşıyor. Taşımasına rağmen o da enaniyetinden, kibirinden kaynaklı bir inkar oluyor. Veyahut da işte başka sebeplerden dolayı. Mesela şeytan münafıkları sarıp kuşatmış durumda. Mesela onunla ilgili ayet okuyayım ben. Mücadele suresi 19. ayet. Şeytan Allah'a sığınırım. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'ın zikrini unutmuşlar. Demek ki Kur'an'dan yüz çeviriyor bu münafıklar. Yani Kur'an'ı sevmiyorlar, onu anlıyoruz. Ve başka ayetlerde de mesela Peygamberimize Kur'an indiği zaman bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir diyorlar. Haşa, Kur'an'ı beğenmiyorlar. Veyahut da değişiklik yap diyorlar. Bakın şu andaki bir kısım zümreyle aynı şeyi istiyorlar. Kur'an'da değişiklik yapılmasını istiyorlar. Değişiklik yapılamıyorsa diyorlar ki siz o ayetleri anlayamazsınız. Bakın o ayetlerin manasını bir size açıklayayım diye hurafe anlatıyorlar.
Maşallah. Çok
güzel. Yani alın siz diyorlar Kur'an'ı. Zaten anlayamayacaksınız. Duvarda asılı dursun diyorlar. Ve okumayın hiçbir şekilde. Okuyorsanız Arapçasını okuyun diyorlar. Türkçesini kesinlikle okumayın çünkü anlayamazsınız. Bizim çıkardığımız sonuçları biz size söyleyelim, siz de onlara inanın diyorlar. Ve tabii bir kısım insanlardan bahsediyorum, hurafe anlatıyorlar ondan sonra. Çünkü zamanında bunu yapamamışlar. Kur'an'ı değiştirememişler. Peygamberimize ısrar etmişler, değiştirelim Kur'an'ı. Ondan sonra bu şekilde olmaz. Çünkü bizim geleneklerimize uymuyor Kur'an diye. Şimdi şu döneme bakıyoruz. Yine bir kısım insanlar, küçük bir zümreden bahsediyorum. Kur'an bizim geleneklerimize uymuyor diyor. İşte mesela bazı ayetlerde, hocamız da bahsetmişti bundan, utanç duyuyor bazı ayetlerde. Mesela Peygamberimizin çok hanım almasıyla utanç duyuyor. O ayetleri örtbas etmeye çalışıyor veyahut da olur olmaz şekilde tevil etmeye çalışıyor. Veyahut da başka konularda öyle teviller getiriyor ki belli ki kendisi de inanmıyor yani ayetlere. Belli ki kendisi de iman edememiş. Oradan o anlaşılıyor. Çünkü biz Kur'an'da ne yazıyorsa bizim için doğru odur. Yani normal bir insan hiçbir şekilde gelenekleriyle, kendi mantığıyla bu şekilde bir din anlayışı belirlemez. Mesela Allah'ın biz varlığın delillerini görüyor muyuz doğada? Trilyonlarcasını, katrilyonlarcasını görüyoruz. Her yerde Allah'ın delilleri var. O zaman Allah'ın varlığına iman ediyoruz. Kur'an'a bakıyoruz, hak kitabı olduğu zaten 1-2 dakika içerisinde anlaşılacak şekilde. Hiç okumayan birisi alsa Kur'an'ı okusa zaten hak kitabı olduğunu anlar. Onun haricinde zaten yüzlerce Kur'an mucizesi var. Allah'ın bize nimet olarak verdiği, özellikle ahir zamanda ortaya çıkan. O Kur'an mucizelerinden de zaten bir insanın kesinlikle yazamayacağı, mutlaka bir peygambere vahiy ile geldiğini Kur'an'ı anlıyoruz. Dolayısıyla bizim Kur'an'da yazan hükümlere ve Allah'ın bize bildirdiği emirlere tam bir teslimiyetle teslim olmamız gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah. Başka bir şey yok yani. Yapılacak başka bir şey
İnşallah.
Yok.
İnşallah. O hurafelerle de tabii Müslümanları kuruntulara da düşürüyorlar.
Evet.
İnşallah. Yani doğru yoldan saptırmak için ellerinden gelen mücadeleyi de veriyorlar. Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım. En olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost veli edinirse kuşkusuz o apaçık hüsrana uğramıştır. Nisa suresi 119. ayette buyuruyor Cenab-ı Allah. Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu, hak kitap olduğunu bize ayetlerinde inşallah bildiriyor. Kur'an'ı çok iyi, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmemiz gerekiyor inşallah. Çünkü biraz önce de dediğim gibi ayetler, yani Allah ayette söylüyor. Apaçık olarak indirdik diyor. biraz önce bahsettin Akın hocam. Yani sen dokunma, anlamazsın. O Arapça Kur'an.
Apaçık değildir diyor o tarz kişiler.
Tabii, evet.
Allah apaçık diyor.
Maşallah.
Onlar yine apaçık değildir diyor. Hesabını ahirette Allah sorunca.
Maşallah.
Orada inşallah görüşeceğiz yani.
Tabii.
Yani bütün müminler de orada olacak. Müşrikler de orada olacak. Münafıklar da, kafirler de orada olacak. Herkesin huzurunda Allah ben apaçık demiştim. Niye apaçık değil dediniz diye soracak.
İnşallah. Tabii ahir zamandayız. Onu her gün hocamız üzerine basa basa söylüyor ki Peygamber Efendimiz bize 1400 sene önce alametlerini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerini bize çok detaylı olarak anlatıyor. Etrafımıza baktığımızda da biz alametleri artık yani çok araştırmaya da gerek yok. Çünkü yani gün gibi ortada,
evet,
her şey maşallah. Yani göklere baktığımızda, yerdeki olaylara baktığımızda, insanların durumuna baktığımızda da biz bunu görüyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz ahir zamanı anlatırken insanların ahlak ve yaşantılarındaki bozulmaya da dikkat çekiyor. Bu da inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden birisi. Sevgisizlik, insanlar arasındaki sevgisizlik olmuş oluyor. Çünkü çevremize baktığımız zaman biz onu görebiliyoruz. İnsanlar birbirine selam vermiyor. Güvensizlik hakim. Bu da neden kaynaklanıyor? Allah'a imandan inşallah, din ahlakının güzelliğinden uzaklaştığı için inşallah. Bu bozulmayı görüyoruz. Tabii Mehdi Aleyhisselam inşallah geldiğinde, ki geldi, zuhur ettiğinde, ki çalışmaları sürüyor inşallah. Allah'ın izniyle çok görmeyi çok istememiz lazım. Çünkü bu sevgisizliğin, kanın, dünyadaki bu zulmün tamamının durmasına vesile olacak. Durduracak emriyle inşallah, güzellikle inşallah. Peygamber Efendimiz bize hadislerinde bildiriyor. Mesela konuyla ilgili hadislere baktığımızda şu şekilde inşallah. Kalpler birbirine yabancı olmadan, sözler birbirinden ayrılmadan, ana baba bir, kardeşler farklı dinlerden olmadan kıyamet kopmaz. Şu anda tam bunun tahakkuk ettiğini görüyoruz. İnsanların sevgisiz, yüzlerindeki zoraki mutluluk, değil mi? Zoraki gülümsemeyi, evet, selam vermemeyi biz şu anda görüyoruz. Ahir zamanda Peygamber Efendimiz bize ahir zamandaki nasıl olayların olacağını gösteriyor. Biz de işte bunu gördüğümüz zaman bir güzellik olmuş oluyor. Yani buna üzülmek değil, zaten üzülmek haram. Sevinmeliyiz. Bu büyük bir müjdedir. Mehdi Aleyhisselam'ın geliş müjdesi inşallah. Kişinin, başka bir hadiste, kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi kıyamet alametlerindendir. Sadece tanıdığına veriyor. Normalde tanımadığı birine Allah'ın selamını vermesi ne kadar güzel düşündüğümüzde. Ama yani şu dönemde, değil mi, ahir zamanda yine bir güvensizlik hakim olduğu için garip geliyor insanlara. Ama selam vermeyeyim, iyi olmayabilir, farklı düşünür şeklinde inşallah. Başka bir hadiste, selam halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz. Biraz önce söylediğimiz gibi inşallah. Maşallah Peygamber Efendimiz bunları bildiriyor bize 1400 sene önceden. Sevgisizliğin bitmesi için de çok dua edip Mehdi Aleyhisselam'a inşallah bir an önce Rabbimiz bize getirsin, göstersin ve dünyadaki bu zulmü bitirsin. Biraz önce de konuştun, söyledin Akın hocam. İnsanlar kendi rahatında olduğu için mesela Doğu Türkistan'daki ya da diğer Müslüman halkları çok umursamıyor. Halbuki kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz orada zulüm görüyor.
Evet.
İnşallah çok dua etmemiz lazım. Bu zulmün durması için. İnsan kendi evinde otururken, tabii sıcak evinde ya da serin evinde otururken bunların hiçbirini düşünmüyor. Allah korusun. İnşallah biz çok dua ediyoruz. Kardeşlerimizin de çok dua etmesini inşallah istiyoruz.
İnşallah.
Maşallah.
Allah mücadeleyi emrediyor zaten.
Tabii inşallah.
Kur'an'da Müslümanlar üzerinde bir farzdır mücadele etmek, Allah yolunda cehd etmek inşallah.
İnşallah.
Mesela Allah ayette, Hac suresi 78. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Allah adına gerektiği gibi cehd edin, çaba harcayın. Gerektiği gibi cehd etmemizi Allah emrediyor. Gerektiği gibi diyor bakın ama Allah. Yani kendi kafanızdan yöntem uydurmayın diyor Allah. Maşallah. Ben size nasıl emrediyorsam mücadele yöntemini o şekilde yapın buyuruyor. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Din kolay Allah'ın izniyle. Din yaşaması çok kolay. İnan ve benim. Dini yaşayan insanlar çok neşeli, hayata yani güzel gözle bakan, bütün olaylara hayır gözüyle bakan, inşallah Allah'a tam bağlı, tam teslim. Onun haricinde gün içerisinde yaşadığı olaylardan işte büyük yaşadığı sınavlara kadar hepsinde Allah'a bağlı olduğu için bir sabırla karşılayan bir karakter yapısında oluyor. Dolayısıyla Allah bir mutluluk veriyor, bir huzur veriyor dini yaşayan insanlara. Hiçbir şekilde güçlük yüklemiyor. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi o Allah bundan önce de bunda yani Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Yani geçmişte gelen peygamberler de Müslümandı. Hazreti İsa da Müslümandı. Hazreti Musa da Müslümandı. Hazreti İbrahim de Müslümandı. Hazreti Nuh. Bütün peygamberler Müslümandı. İnşallah. İnşallah. Elçi sizin üzerinize şahit olsun. Siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Allah güzel bir şekilde, gerektiği bir şekilde mücadele etmemizi emrediyor bize.
Elhamdülillah.
Gâşiye suresi 21 ve 22. ayette artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Dinde zorlama baskı kesinlikle yok Kur'an'a göre. Hiç kimseye zorlanamaz, kıldıramaz, zorla oruç tutturamaz, zorla iman etmesini sağlayamaz.
İnşallah.
Yalnızca öğüt verip hatırlatacaksınız diyor Allah ayette. Başka bir ayette de hikmetli bir şekilde konuşun buyuruyor Allah. Dolayısıyla mutlaka mesela kardeşlerimizden de hani, eğer dikkat etmeyenler varsa güzel bir üslupla konuşulması gerekiyor. Karşıdaki kişiye karşı tebliğ yapılırken. Yani onun sevgisinin kazanılması gerekiyor, güveninin kazanılması gerekiyor. Ondan sonra iman hakikatleri anlatılması gerekiyor. Kur'an müzeleri anlatılabilir, evrimin geçersizliği anlatabilir. Mesela konuyla ilgili ben ayetlerden okuyayım yine.
İnşallah.
Mesela Hud suresi 50 ve 51. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz yalan olarak tanrılar düzenlerden başkası değilsiniz. Ey kavmim ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Tebliğ karşısında ücret alınmaz. Yani ben sana bir şey anlatıyorum ama bunun karşılığında senden para istiyorum gibi bir şey olmaz. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek misiniz? Bakın tebliğ yöntemleri Kur'an'da geçiyor. Mesela tabii karşı tarafa da bu konuda benlik vermemek gerekiyor. Çünkü mesela bazı tebliğlerde şöyle zannediliyor. Yani ben anlatıyorum bunu anlatıyorum. Ya anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor karşı taraftan. Bir türlü çok nettir mesela Allah'ın varlığı, Kur'an'ın hakkı olduğu aslında çok nettir ama bazen karşıdaki kişi bunu anlamayabilir. O Allah'ın nasip etmediği içindir. Yani Allah ona nasip etmediği için. Mesela bazı ayetler var. Ayetlerde siz onları diri sanırsınız ama onlar ölüdürler buyuruyor Allah'ta. Yani mesela burada bir kadavra olsa, biz onu anlatıyor olsak, o bir tepki vermese bizim burada hani sinirlenmemiz, işte kendimizden geçmemiz çok manasız olur değil mi? Yani pek akıllıca bir tavır olmaz çünkü ölü zaten karşımızdaki kişi. Yani karşımıza öyle kişilerin çıkabileceğini Allah bildiriyor.
Maşallah.
Kulakları vardır, duymazlar. Gözleri vardır, görmezler. Kalpleri vardır, kavrayıp anlamazlar buyuruyor Allah. O yüzden karşı tarafa benlik vermemek gerekiyor. Yani bizim mesela tebliğ yapan kişinin anlatımlarıyla hiçbir zaman kimse iman etmez. Allah dilediği için iman eder sadece. Enam suresi 125. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Allah'ın dilemesiyle oluyor demek ki. Ama o sırada Allah bir sebep olarak mesela birisinin ona bir şey söylemesine vesile kılabilir. Mesela der ki senin o söylediğin bir cümle beni çok etkiledi. Üzerine düşündüm iman ettim der mesela.
Maşallah.
Allah onu vesile kılar sadece. Veyahut da hani bazen oluyor işte ezan sesi duyup iman ettim diyor. Veyahut da işte Kur'an dinledim iman ettim. Bir ayet görüyor bir yerde sadece. Bundan iman etmesine vesile olabiliyor. Hı hı. Ama orada hani o olaylara benlik vermemek gerekiyor. Direkt Allah hidayet verir çünkü. İnşallah.
İnşallah.
Mesela yine Allah'ı yüceliğinin tanıtılması, Allah'ın sıfatlarının tanıtılması çok önemli. Mesela Semut halkına da şeytan Allah'a sığınırım. Kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden yarattı, topraktan yarattı ve onda ömür geçirenler kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Bakın çok güzel peygamberlerimiz tebliğ yapıyorlar inşallah. Bizim onları örnek almamız gerekiyor. Mesela sert bir mizaçla tebliğ yapıldı. Anlamadı. İşte sen ahmaksın zaten anlayamazsın. İşte olur olmadık hakaretler, olur olmadık kötü sözler karşı tarafa söylemek bu nereden zaten, geldiği belli evet. olmayan bir tebliğ yöntemi.
İnşallah.
Nefsani bir tebliğ yöntemi.
Böyle bir durumda zaten Kur'an ahlakının dışında olan bir durum. Çünkü güzel sözün önemini inşallah Cenab-ı Allah İsra suresinin 53. ayetinde şu şekilde bildiriyor müminlere. Kulumu şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Allah emrediyor. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır diyor Cenab-ı Allah. Biz önce şeytanı çok iyi tanımalıyız. Şeytan müminlerin arasını açan varlık, mahluk inşallah. Dolayısıyla şeytanı çok iyi tanıyıp bilmemiz gerekiyor. Ve müminler siz yalnız kardeşsiniz diyor. Yani biz Allah'ın emrine uyup birbirimize hep sözün en güzelini söylemekle hükümlüyüz evet. inşallah. Ve hükümlüyüz. Dolayısıyla Kur'an'a uymamız gerekiyor. Kur'an ahlakına uymamız gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi tabii o tarz tebliğlere baktığımız zaman biraz tabii Allah'ın doğrusu bir nefsani bir şey oluyor.
İnşallah.
Yani çünkü karşı taraf anlamıyor. Mesela ondan dolayı enaniyet, kibir yapıyor. İşte bu sefer karşı tarafa daha sert konuşmaya başlıyor. Belli ki Allah rızasını pek düşünmüyor gibi gözüküyor. Ama o yüzden ona çok dikkat edilmesi lazım. Yani Allah korusun karşı tarafı dinden soğumasına hatta dinden çıkmasına bile vesile olunabilir. Hep güzel söz söylemek gerekiyor. Hep itidalli, övücü. Mesela Kur'an'da Allah yine Hazreti Musa'ya Firavun'a git ve nefsine yönelik etkileyici söz söyle buyuruyor Allah ayette. Demek ki nefsine yönelik güzel sözler de söylenmesi gerekiyor. Veyahut da onu etkileyeceğini anladığımız şeyleri de, düşündüğümüz şeyleri de söylememiz gerekiyor. Yine kişiye ahiretin hatırlatılması gerekiyor. Mesela Bakara Suresi 48. ayette ve hiç kimsenin, hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği bir günden sakının. Bakın ahirette Allah hatırlatıyor Kur'an'da. Biz de aynen bu şekilde ayetlerle ahiretin varlığını karşı tarafa anlatmamız gerekiyor. Mesela şirki yine anlatmamız gerekiyor. Çok önemli bir konudur. Biz önce bahsettiğimiz konu. Bakara suresi 163. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Bakın tek ilah olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yani Allah tektir. Ve tek büyüktür inşallah.
Maşallah.
Ondan başka ilah yoktur. Bunun anlatılması çok önemli. İlah derken yol gösterici. Mesela bazı kimselere bakıyoruz. Kendi nefsini yol gösterici olarak ediniyor. Kur'an'da bak diyoruz mesela 50 kitaba karşı güzel üslup göstermemiz gerekiyor. 50 kitaba şefkat göstermemiz gerekiyor. Onlara tek bir Allah'a davet etmemiz gerekiyor dediğimizde yok biz onlara tebliğ yapmayız. Onları Allah dost edinmeyin diyor ayette. Dolayısıyla biz onlara görüşmeyiz. Sen ne yapmış oldun? Kendi nefsini ilah edinmiş oldun. Çünkü nefsin sana bunu söylüyor. Allah'ın ayeti de Allah ayetinde başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu şirk olmuş olur. Şirkten kurtulmamız gerektiğini yine karşı tarafa anlatılması gerekiyor. Yani o şekilde o mantıkla ilerlerse o zaman mesela ayette Allah Yahudilere ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridirler buyuruyor Allah ayette. Veli kelimesine baktığımızda yönetici manasına geliyor. Yani başına geçirdiğin, ondan akıl aldığın kişi konumuna getirmeyin buyuruyor Allah ayette. Son derece doğal bir şeydir bu. Ama bu görüşmeyin manasına gelmez. Başka bir ayette Allah onların yemekleri size helaldir, sizin yemekleriniz de onlara helaldir buyuruyor.
İnşallah.
Şimdi herkes tek bir ayeti almaya kalkarsa farklı farklı o zaman birçok hüküm çıkar. Mesela o zaman birisi de der ki bakın ben bu yemekle ilgili ayeti aldım. O yüzden ehli kitapla bizim gece gündüz yemek yememiz gerekiyor der. Veyahut da başka bir ayeti alır işte ehli kitapla ilgili. O zaman ehli kitapla ilgili bunu yapmamız gerekiyor der. Böyle bir şey olmaz. Bütün ayetlere bakılır Kur'an'dan. Mesela Kur'an'da Allah bir ayette o namaz kılanların vay haline buyuruyor. Bakın o namaz kılanların vay haline. Şimdi ayeti sadece sen bu ayeti alırsan O zaman şey de dersin. Ya o zaman namaz kılmamız gerekmiyor. Kur'an'a göre kılmamamız gerekiyor dersin. Ayetin devamını alacaksın. O namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar buyuruyor. Demek ki gösteriş yapmak için namaz kılanların vay haline buyuruyor Allah. O yüzden yani Kur'an'ın bir ayetini alıp konuyla ilgili diğer ayetleri tamamen görmezden gelmek nefsani bir tavır olur. Yani o şu manaya geliyor. Kardeşim ben karar verdim bir konuda. Kendi aklımı beğeniyorum ben. Diyor demiş olur o kişi. Ben bir konuda şöyle bir karar verdim. Bakıyorum ayetlerden hangisine denk geliyor. Ha şu ayetten ben kendi kafamdaki sonucu çıkarabiliyorum. Ben o zaman durmadan sürekli olarak o ayeti söyleyeceğim insanlarla karşılaştığımda ve Kur'an'a uyduğumu iddia edeceğim. Bu manaya gelir. Yani ben doğruyu aramıyorum. Ben Kur'an'a uymak istemiyorum. Bu manaya gelir bu. O yüzden biz o şekilde yapmayacağız. Çünkü sürekli hatırlatıyoruz. Ahiret kesin var.
İnşallah.
Cehennem kesin var ve sonsuz. Bakın bu çok cesaret işte, çirkin bir cesaret isteyen bir şey bu yapılan. O yüzden kimse böyle bir cesarete kalkmasın. Allah hesabını böyle bir şey kesinlikle veremez ahirette. Ve Allah korusun sonsuz cehennemle karşılaşabilir. Ben Kur'an'a uyuyorum, Kur'an'ın emirlerini yaşıyorum derken cehennemin ortasında bulur kendisini ve sonsuz bir azapla karşılaşır Allah korusun. O yüzden daha akıllı hareket etmelerini o küçük zümreden bahsediyorum tabii tavsiye ediyorum inşallah.
İnşallah.
Kur'an'ın hak olduğunu anlatılması gerekiyor tebliğde. Kur'an ahlakının yaşanması ve cahiliye yaşamı vardır Kur'an ahlakı haricinde. Mesela Allah ayette, Maide suresi 50. ayette onlar hala cahiliye hükmünü arıyorlar. Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? İşte bahsettiğimiz kişi zümresine anlatan bir ayet. Yani cahiliye hükmünü arıyor Kur'an'da. Ama Allah'tan daha güzel hükümlü kimdir buyuruyor Allah
Maşallah.
Ayette. Biz Allah'ın hükmüne göre hareket ederiz. Niye? Atalarımızdan diyorlar mesela. Biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Allah'ta ayette şayet ataları akıl erdirememiş kimseler de mi olsa yine onlara uyacaklar buyuruyor. Dolayısıyla bizim için yol gösterici her zaman Kur'an ve
Maşallah.
Peygamberimizin sünneti inşallah.
İnşallah.
Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu hatırlatılması gerekiyor yine tebliğ yapılırken. Mülk suresi 2. ayette şeytan Allah'a sığınırım. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olan da çok bağışlayandır buyuruyor Allah ayette. Yine bunun hatırlatılması çok önemli. Din ahlakının kolay olduğunu, yaşanmasının kolay olduğunun hatırlatılması gerekiyor. Mesela bir ayette Allah Taha suresinde biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Demek ki zorluk yok dini yaşarken. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik buyuruyor Allah ayette. Yine zorlama ve baskı olmadığını hatırlatılması gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Tabii pek çok yöntem var. Mesela Hazreti Nuh 950 sene boyunca tebliğ yapıyor. Farklı farklı yollarla insanlara yaklaştığını Allah bildirmiş Kur'an'da. İnşallah mesela bir insan bir şekilde anlamayabilir, farklı bir şekilde de anlatılabilir. Anlayacağını düşündüğümüz şekilde de anlatabiliriz. Yani böyle bir şeyi anlatırken, bir konuyu anlatırken herkese aynı şekilde anlatılacak bir şey yok diye bir şey yok. Hazreti Nuh farklı farklı şekillerde anlatmaya çalışmış mesela insanlara. Aynı şey bizim için de geçerli. Tebliğ yaparken bu yöntem izlenmesi gerekiyor ve karşı taraftan istenilen tepki alınmadığı zaman, yani kabul etmeye yönelik, kesinlikle karşı tarafa hakaret, kötü söz, onu aşağılayıcı söz kesinlikle söylenmez. Söylenirse zaten o kişiye tamamen bir set çekilmiş olur.
Evet.
Yine güzel ahlak gösterilirse karşı taraf der ki bak kabul etmediğim halde yine bana güzel ahlak gösterdi, güzel söz söyledi deyip belki sonradan iman eder. Dolayısıyla böyle bir şey kesinlikle kardeşlerimiz varsa eğer öyle bir yapan birileri.
İnşallah.
İnşallah düzeltirse daha güzel olur.
İnşallah. Tabii iman hakikatlerinin öneminden de bahsetmek gerekirse, iman hakikatleri sadece inanmayanlar için değil, Allah'a inanmayanlar için değil, Allah'a inananlara da Allah'ı daha yakından tanımaya vesile olacak konulardır. İnanmayanlar ise Allah'ın gücünü, kudretini ve muhteşem yaratmasını iman hakikatlerinde görüyorlar inşallah. Biz de hocamızın vesilesiyle inşallah her gün anlatıyoruz iman hakikatlerini. Mesela bunlardan bir tanesi bu kalem bunlar. Çok sevimli canlılar. Jet uçağından hızlı dilleri var. Ona bir bakalım inşallah. Araştırmacılar bukalemun dilinin avı yakalama sırasında nasıl çalıştığını anlayabilmek için saniyede tam 500 kare yakalayan hızlandırılmış X ışını filmi çektiler. Filmler bukalemun dilinin ucunda 50 G'de hızlandığını ortaya çıkardı. Yani yer çekimi sabitinde. Bu hızlanma bir jet uçağının erişebileceği hızlanmadan 5 kat daha fazla olduğunu görüyor uzmanlar. Araştırmacılar bukalemun dillerini incelemeye aldılar ve hızlandırıcı kasla dil kemiği arasında varlıkları bugüne kadar bilinmeyen en az 10 kaygan kılıf olduğunu keşfettiler. Her gün yeni şeyler buluyorlar tabii canlılar üzerinde. Dil kemiğine bukalemunun ağzına en yakın uç noktada bağlanmış olan kılıfların spiral olarak sarılmış protein iplikçikler içerdiği anlaşıldı. Bu iplikçikler hızlandırıcı kas kasıldığında sıkışıp şekil değiştiriyor ve gerilmiş bir lastik bant gibi enerji depoluyor. Bunlar gerilmiş ve uzanmış kılıflar dil kemiğinin yuvarlak ucuna eriştiğinde bulundukları yerden eş zamanlı olarak kayıyor. Kuvvetle sıkışıyorlar ve dili itiyorlar. Böyle bir mekanizma oluşturmuş Cenab-ı Allah. İplikçikler dil kemiğinden kayar kaymaz kılıflar bir teleskobun tüpleri gibi birbirlerinden ayrılıyor ve böylece dil maksimum uzunluğa erişiyor. Van Leeuwen dilin teleskobik bir mancınık gibi çalıştığını söylüyor. Bukalemun dilinde iç içe geçmiş bu kılıfların evrimle hiçbir şekilde açıklanamayacağı ortadadır. Ki hiçbir şeyi açıklayamıyorlar zaten. Yaratılışı savunan bilim adamı Dr. Brent Harup konuyla ilgili bir makalesinde her biri evrimcilere büyük açmaz oluşturan şu soruyu soruyor. Alt alta sıralıyor. Bir diyor bu kılıfların her biri nasıl olup da doğru pozisyona evrimleşmiştir. İki diyor dil bu uzunluğa nasıl büyümüştür. Üç hızlandırıcı kas nasıl ortaya çıkmıştır. Dört kılıflar hareketini dili maksimum uzunluğa ulaştıracak şekilde nasıl koordine edebilmiştir diyor. Soruların cevabı tabii ki yok. Devam ediyor. Kılıflar bir teleskobun tüpleri gibi birbirinden ayrılma yeteneğine nasıl sahip olmuşlardır? Bu kalemun dili fırlattıktan sonra tüm bu parçaları yeniden toplamayı nasıl öğrenip başarabilmiştir? Ki birinci soruda zaten bitiyor da yani bir güzellik olsun diye soruyor inşallah. Yedinci soruda eğer bu dil evrimsel avantaj olarak kazanılmış ise diğer hayvanlarda neden bu avantaj evrimleşmemiş? Başka hayvanlar benzer avlanma metotlarına sahip olmamıştır diyor. Bu kalemun veya sözde evrimsel atası tüm bu kompleks sistemler yavaş yavaş sözde evrimleşirken nasıl hayatta kalabilmiştir?
Çok hikmetli sorular sordu.
Maşallah. Bir evrimci bu sorulara verebilecek hiçbir cevabı yoktur. Bu mükemmel sistemin özel bir tasarıma dayalı olduğu açık bir gerçektir ki biz bu açık gerçekliği inşallah görüyoruz. Elbette bu kompleks bir tasarımı bu kalemun kendisi akledip tasarlamış değildir. Bu tasarım bizlere üstün güç ve akıl sahibi yaratıcının varlığını göstermektedir. Hiç şüphesiz bu kalemunu yaratan her şeyi bilen aziz ve hakim olan yüce Allah'ın sanatıdır inşallah. Çok açık ve net olarak iman hakikatlerinde biz Allah'ın yaratma delillerini görmüş oluyoruz. Hazırsa evet bir videomuz var. Akın hocam hazırladı.
Şimdi bakın burada da bu kalemunu canlı olarak izleyelim. Bu sistem nasıl çalışıyor?
Eliyle tutup çekiyor gibi.
Evet. Yani ayakları tam dallarda yürümek için özel yaratılmış yani. Normalde başka bir canlı gibi olsa ayağı dallarda yürümesi mümkün değil. Sürekli düşer ama tam dalı kavrayacak şekilde yaratmış Allah ayaklarını.
Maşallah.
Çünkü bu kalem onlara baktığımızda farklı farklı ayakları yok hiçbirisinin. Tek bir ayak çeşidi var. Gözleri sağa sola ayrı hareket edebiliyor. Ve hedefe kilitlendiği zaman da dilini adeta böyle bir kurşun gibi fırlatıyor. Ve dilinin ucunda da bir kemik var. O kemikle dilini yönlendirebiliyor. Bakın şimdi gözükecek o kemik. Sonra dilinin ucunda da zaten vakumlama sistemi var. Değdiği zaman zaten canlıyı vakumlayarak alıyor. Bakın şurada kemik var. Şuraya kadar uzanıyor bakın. O kemikle dili eğer tam tutturamayacak olursa dilin yönünü değiştiriyor.
Maşallah.
O kadar detaylı bir mekanizma ki. Hiçbir şekilde ne tesadüf ne evrim. Hiçbir şey yok. Bir anda Allah'ın yaratmasıyla canlı yaratılmış. İşte mesela renk değiştirebiliyor bulunduğu ortama göre. Etrafındaki rengin ne olduğunu bilmeyen bir canlıdan bahsediyoruz. Renk nedir o bilmez. Onu bile bilmiyor bu canlı. Yani öyle bir beyni, aklı yok, şuuru yok. Ama üzerinde ki derisi tamamen bulunduğu ortama desenine kadar. Bakın renk değil sadece. Mesela kırmızı bir ortamda bulundu, kırmızı oldu. O değil. Mesela kırmızı mavili bir ortamda bulundu. Kırmızı mavi renkleri desenleriyle beraber aynı şekli alabiliyor.
Maşallah.
Şimdi böyle bir teknoloji doğada kendiliğinden nasıl oluşsun? Değil mi? İnsanlara bile siz deseniz ki bakın öyle bir madde yapın, bulunduğu ortama göre işte renk ve desen değiştirsin diye. Böyle bir şey mümkün değil. Şu anki teknolojiyle yapılamıyor.
Elhamdülillah.
Evimizler diyor ki bu doğada kendiliğinden oluşmuştur işte. Ayağı da olmuştur. Dili de olmuştur.
Zaten öyle bir şey yapmaya kalksa bile teknolojiyi kullanarak yapacak. Yani bir fabrikasyon, bir çalışması, bir tasarımı olmuş olacak. Biz hayvanlarda işte bu kalemunda da bunu görmüyoruz. Yani kendinin yaptığı hiçbir şey yok. Ayrıca bütün bu kalemunlarda bu özellik var. Evet. Sadece bir tanesinde değil inşallah. İlk yaratıldığı andan itibaren bu kalemun aynı bu kalemun. Hiçbir değişiklik görmüyoruz. Biz fosil de görmüyoruz zaten. Yani evrime dair bir kanıt olarak.
Evet.
Ama biz mesela hocamızın vesilesiyle inşallah her gün fosil gösteriyoruz. Delil olarak. Ki dünya üzerinde de 350 milyondan fazla. Ki her gün sayısı artan fosiller oluyor.
Evet.
İnşallah. Tek bir tane delil yok.
Bizim gösterdiğimiz fosillerin şu an günümüzdeki karşılığı olan canlılarla arasında hiçbir fark yok.
Tabii.
Evrimimizin şunu getirmesi gerekiyor. Mesela deniz yıldızları 5 ayaklıdır değil mi? Hepimiz biliriz.
Evet.
5 tane parça uzantısı vardır. Evrimimizin şöyle bir şey getirmesi gerekiyor. Mesela bundan işte 200 milyon yıl önceki deniz yıldızının 4 ayaklı bir deniz yıldızı getirmeleri gerekiyor. Çünkü her şeyin yavaş gelişmelerle olduğunu iddia ettikleri için İlk başta onun uzantıları 5 olamaz. Mutlaka ya 4 olacak ya 3 olacak ya 1 olacak. O şekilde fosiller getirmeleri gerekiyor. Mesela balık fosili getirecekler ama balığın bir kısmı eksik. Mesela bir kısım kemikleri, kafasında bir bölümü olabilir, başka bölümü olur. Eksik olan fosiller getirmeleri gerekiyor. Bunu getiremedikleri için de dolayısıyla fosillerin hiçbir şekilde biz değişmediğini 100 milyon, 500 milyon yıla kadar nasılsa yaşamışsa yeryüzünde nasıl bir anda yaratılmışsa şu anda da aynı olduğunu görüyoruz.
Elhamdülillah. Çırpınışlarını görüyoruz ya. Allah'a hamdolsun.
Evet.
Maşallah. Kısa bir aramız var galiba. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, biraz önce Kur'an'da tebliğ yöntemlerinden bahsettik. Hocamızın kitabı var bu konuyla ilgili.
İnşallah.
Bunu tanıtalım. Kur'an'da tebliğ ve tartışma. Evet. Burada kardeşlerimiz detaylı olarak nasıl tebliğ yapılacağına dair yöntemleri öğrenebilirler. Karşı tarafa hangi yollarla, mesela işte Allah'ın varlığının anlatılması, onun ardından Kur'an müzelerinin anlatılması... İşte Kur'an'ın yaşanmasının kolay olduğunu anlatılması gibi hocamızın çok hikmetli anlatımlarıyla kardeşlerimiz öğrenebilirler. Mutlaka kitabı okuyup ondan sonra hani tebliğ faaliyetlerine başlarsa çok daha faydalı olur. Çok
İnşallah.
Daha etkileyici olur Allah'ın dilemesiyle. Yine başka bir konu var. Alaycılık konusu. Bu konudan da bahsedelim.
Çok iyi olur.
Kötü bir ahlak özelliği. Allah Nas suresi 22. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri ise inkarcıdır ve onlar müstekbir, büyüklenmekte olanlardır. Mesela Enam suresi 10. ayette andolsun senden önceki elçilerde alaya alındı da alaya aldıkları şey onlardan maskaralık yapanları çevre kuşatıverdi. Şimdi normalde küfrün bir ahlak özelliği alaycılık. Yani hiçbir şekilde normalde Müslümana yakışan bir tavır değildir alay etmek. Mesela yine Enam suresi 5. ve 6. ayetlerde şeytan Allah'ın kendilerine hak gelince onu yalanladılar fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir. Yani Müslümanlarla alay ediyor bir kısım insanlar. İşte haşa ayetlerle kalkışıyorlar böyle bir şey yapmaya. Mesela yine başka bir ayette Bakara suresi 212. ayette şeytan Allah'ın inkar edenlere dünya ayeti çekici kılındı, süslendi. Onlar iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yani dünyada Müslümanlarla alay edenleri Allah kıyamet gününde Müslümanları onun üstünde kılıyor. Alay edenlerin üstünde kılıyor. Çünkü yani tamamen kibirle alakalı bir tavır bozukluğu olduğu için bu. Mesela kendisini üstün görüyor diğer insanlardan. Birisi eğer birisiyle dalga geçiyorsa zaten çok rahat anlayabiliriz onu. Evet. Yani birisiyle mesela sürekli espri yapıyorsa, onu aşağılayıcı şeyler söylüyorsa bu şu manaya gelir. Ben senden üstünüm.
Evet.
Manasına gelir. Yani kendi kafasınca tabii öyle bir düşüncedir. Bu da nefsin emrettiği bir kötülük. Yusuf suresi 53. ayette Allah, şeytan Allah'a nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Yani nefsin söylediği bir şey bu. Tabii insan buna hiçbir şekilde uymaz. Ve böyle bir ahlak bozukluğuna Müslüman kalkışmaz inşallah.
Evet, bunun asıl nedenlerinden bir tanesi de, en önemli nedenlerinden bir tanesi de Allah'ın emirlerine aykırı hareketlerini biliyorlar. Yani Allah'ın emirlerine aykırı hareket ettiklerini, yani kendileri net olarak biliyor. Dolayısıyla o üstünlük taslama dediğin konu bundan kaynaklanıyor. Çünkü Allah'ın dinine uyan müminlere karşı alaycı tavır ve üslup buradan gelen bir konu inşallah. Çünkü müminler Allah'a iman ediyorlar. Allah'ın emirlerine Allah'ın dilediği şekilde inşallah uyuyorlar. Dolayısıyla ben de bir ayet okuyayım bu konuyla alakalı.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanıyorlar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışarı vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz diyor Cenab-ı Allah. Ali İmran suresi 112. ayette. İnşallah çok önemli bir konu bu da.
İnşallah yine ben başka bir ayet daha okuyacağım. Allah çok detaylı tarif ediyor Kur'an'da güzel ahlak özelliklerini ve kötü ahlak özelliklerini. İnşallah Hucurat suresi 12. ayette. Şeytan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler zandan çok kaçının. Demek ki Müslüman, Müslümana karşı üstün zan besleyecek. Yani kötü zan beslemeyecek. Çünkü zanın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın diyor Allah ayette. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Demek ki bir Müslüman bir başka Müslümanın olmadığı ortamda onunla ilgili bir şey söylemiyor. Yani sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bakın bu kadar çirkin olduğunu Allah bildiriyor. İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir buyuruyor Allah ayette. Mesela yine bu bazı insanlara baktığımızda işte Maide suresi 58. ayette Allah bildiriyor. Onlar siz birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun konusu edinirler. Gel hadi namaz kılalım dediğinde kendince alay ediyor. Kendi zayıf aklınca. Bu gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır. Halbuki çok şerefli bir ibadet. İnşallah Allah'ın emrettiği. İnşallah. Mesela yine Yasin suresinde Allah bildirmiş. Şeytan Allah'a sığınırım. İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş, bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir. Yani yine çok değişik bir mantığı görüyoruz. O şeytani bir mantığı. Allah hiç yoktan var ediyor insanı. Çürümüş, bozulmuş kemiklerden tekrar yaratmayı tabii ki Allah bilir.
İnşallah.
Allah ayeti zaten her yaratmayı bildiğini bildiriyor inşallah. Tabii bu tarz alaylı tavırlardan Müslüman kardeşlerimizin de kaçınması gerekiyor. Yani Müslüman çünkü Müslümanı her zaman güzel söz söyler. Her zaman övücü söz söyler. Ahiretiyle ilgili bir konu olduğu zaman da onu güzel bir uslupla oturur. Bak güzel kardeşim, bu ayete göre bu yaptığın yanlış senin. Bunu düzeltirsen ayete uygun olmuş olur diye güzel bir uslupla anlatır ve düzeltir. Kalkıp da Müslüman kardeşini sürekli gücüne kırmaya yönelik alaycı bir tavır içerisine girmez. Her zaman dediğimiz gibi Müslümanlar birbirine güzel söz söyleyecek. Çünkü ancak bu şekilde bir güç bulabiliyor Müslümanlar. Mesela dağılıp ayrılmayın diyor Allah, gücünüz gider diyor. Mesela birbiriyle alay eden bir topluluk olursa onların da gücü gider. Hiçbir şekilde yani başarı elde etmeleri çok zor olur Allah'ın dilemesi dışında. Dolayısıyla herkes birbirine karşı güzel üslup ve Müslümanlardan bahsediyoruz tabii ki. Alaydan uzak duran bir üslup takınmaları gerekiyor. Yine hocamızın bir kitabını ben tanıtacağım. Alay denen zulüm isimli. Kardeşlerimiz edinirlerse eğer, hatta internetten ücretsiz olarak da okuyabilirler. Ne kadar kötü bir ahlak özelliği olduğunu ve bunun sebepleri, altında yatan sebepleri hocamız detaylı olarak anlatmış. Yani tamamen kibir kaynaklı bir şeydir.
İnşallah.
Yani bir insanda ki kibirin, enaniyetin artmasının sonucunda mesela şeytanda vardır enaniyet, kibir. En alaycı da şeytandır zaten baktığımızda. Yani Müslümanlarla olsun veya başka konularda olsun kendince tabii alay eder. Tabii biz şeytana değil Allah'ın izniyle Kur'an'da Allah'ın bize emrettiği ahlakı örnek almamız gerekiyor inşallah.
Maşallah. Müzemmil suresi 10. ayette şeytandan Allah'a sığınma, Allah şu şekilde buyuruyor. Onların demelerine karşı sen sabret. Ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla, düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum ile kopup ayrıl diyor Yüce Rabbimiz. İnşallah Kur'an'a uymak asıl olandır. Allah bu durumun daha önce peygamberlerin başına bu alay konusunu daha önce peygamberlerin başına gelen bir tutum ve davranış olduğunu da bize bildirmiş oluyor inşallah. Biz Kur'an'dan sorumluyuz. Allah'ın yaratmasını biz kaderi inşallah Kur'an'dan öğreniyoruz inşallah. Dolayısıyla alaya karşı da işte Rabbimiz ne yapmamız gerektiğini, müminlere, Müslümanlara ne yapması gerektiğini inşallah bildirmiş oluyor.
İnşallah. Yine Fussilet suresi inşallah. 33. ayette şeytan Allah'a sırrım. Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir buyuruyor Allah. Bakın. Allah'a çağıran, Allah'a çağıracağız demek ki. Salih amelde bulunacağız. Allah rızası için faaliyetler yapacağız. Ve Müslüman olduğumuzda inşallah yani söyleyeceğiz her yerde. Daha güzel sözlü kimdir buyuruyor Allah ayette. Bunu nasıl yapacağız? Nas suresi 125. ayette Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapını bilendir ve hidayeti erini de bilendir. Allah onun yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağırmamızı emrediyor. Yani bağırıp çağırarak ey kafir işte sen ne anlarsın, senin işte kafan çalışmaz vesaire, bu tarz böyle anlamsız şeylerle değil ve karşı tarafı da dine ısındırması mümkün olmadığı belli olan şeylerle değil, hikmetle ve güzel öğütle. Hikmetli konuşacağız. Yani boş hurafe anlatmayacağız.
Tabii.
Şimdi kalkıp da eğer din diye, İslamiyet adına bir mesela kafir birisi, inkar eden birisine kalkıp da hurafeyle onu dine davet etmeye kalkarsak bu ancak onun daha da inkarını arttıracak bir şey olur. Çünkü hurafe dine uymaz belli ki.
Maşallah. Değil mi?
Yani dinde hurafenin yeri yok.
Evet,
Allah'ın
inşallah.
İzniyle. Ve inşallah ayetlerden de bunu anlıyoruz. Mesela yine Ali İmran suresi 159. ayette Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandı. Demek ki ne yapacağız? Yumuşak davranacağız. Peygamberimizin sünnetini biz örnek alıyorsak ki öyle.
İnşallah.
Peygamberimiz gibi etrafımızdaki ehli kitap olsun, inkar eden olsun, kim olursa olsun yumuşak davranacağız. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi buyuruyor Allah ayette. Demek ki kaba katı yürekli olmayacağız. Bazılarının o şekilde yaptığını görüyoruz. Mesela ehli kitapla işte görüşelim, sohbet edelim, muhabbet edelim, tebliğ yapalım. Allah'ın tek bir Allah olduğunu üçleme ve benzeri batıl inançların yanlış olduğunu anlatalım dediğimizde yok biz görüşmeyelim daha iyi dediklerini görüyoruz. Görüşürsek de kaba katı yürekli oluruz dediklerini görüyoruz. Yani onlara karşı. Ama Allah ayette o şekilde buyurmuyor. Onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderler. Zaten bu tarz kişilerin çevresinde de ehli kitaptan kimse görmüyoruz gerçekten. Dağılıp gidiyorlar. Çünkü o kadar kaba ve katı yürekliler ki onlara karşı. Çünkü amaçları İslam'ı tebliğ etmek değil. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani zaten İslam'a kendi de inanmıyor. Yani kendi inanmadığı bir sistemin yayılması gibi bir şey zaten onun için söz konusu değil. Zaten kendi bildiği hurafeleri din diye ehli kitabı anlattığı zaman inanmayacağını zaten biliyor. Dolayısıyla hiç baştan muhatap olmak istemiyor.
İnşallah. Bunun için de kendince tedbir alıyor. Çünkü biliyor ki bu tür zihniyet müminlerin inşallah dünyaya dirlik ve düzeni getireceğini çok iyi biliyor. İnşallah. Bununla ilgili de kendi kafasınca tedbirler alıyor.
Evet, bir de yani böyle tabii dini tenzih ederiz. Böyle takım tutma mantığıyla da hareket ediyorlar gördüğümüz kadarıyla. Yani işte bir takımı tutan birisini başka bir takımı tutan kişiye gidip hadi gel benim takıma sen de dahil ol diye anlatmak istemeyeceği veyahut onu ikna etmek istemeyeceği belli. Garip bir şey olur. Herkes sonuçta bir takım tutuyor. Bunlar da öyle bir mantıkla yaklaşıyor olabilirler belki. Yani biz bu saftayız. Onlar o safta birbirimizle kesinlikle görüşmeyiz, işte şey yapmayız gibi. Öyle bir şey yok. İslam'ı biz herkese anlatacağız. Allah'ın izniyle. Yani Hristiyanlara da anlatacağız, Yahudilere de anlatacağız, inkar edenlere de anlatacağız ve en güzel üslupla Allah'ın emrettiği şekilde anlatacağız. Allah bize bunu emrediyor.
İnşallah. Ben bir ayet okuyayım bu konuyla ilgili inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. İsra suresi 81. Evet. Yani Yüce Rabbimiz müminlere, Müslümanlara bu müjdeyi de vermiş oluyor. Yani o yaptıkları faaliyetler hiçbir işe yaramıyor. Geçersiz inşallah.
Çünkü batıl. Kur'an'daki hakikatlerin hepsi hak.
Elhamdülillah.
Dolayısıyla ayetler karşısında kesinlikle hiçbir batıl sistem duramaz.
Tabii ki maşallah.
Yıkılmaya mahkum. Yine ben başka ayetler okuyacağım. Çünkü ayetler gerçekten kalbi şifa oluyor.
Maşallah.
Cahilliğinden bazı kimselerin sözüyle hareket eden kişilerin aklını açıyor ve doğruyu görmesini sağlıyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. En güzel olanını söyleyeceğiz sözün. Ters bir üslup yok. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. İsra suresi 53. ayet. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostluk oluvermiştir. Bakın bu çok önemli bir sır Allah'ın verdiği. Yani en böyle düşmanca tavırda olan bir insana karşı bile bir sevgi, şefkat gösterdiğiniz zaman sanki sıcak bir dostumuz olur. Yani bu net bir şeydir. Çünkü sevgiye karşı kimse dayanamaz. Mesela siz silahla karşısına çıksanız o silaha karşı mücadele eder. İşte zorla karşısına çıksanız o zora karşı mücadele eder. Baskıya karşı mücadele eder. Her şeye karşı bir tepkisi olur. Karşı koymaya çalışır. Bir tek neye karşı olmuyor? Allah'ın ayette bildirdiği. En güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. Yani güzel söze, sevgiye, şefkate karşı hiçbir insan duramaz. En büyük silahtır yani sevgi. Siz mesela size karşı çok sinirli, öfkeli olan veyahut da size düşman olduğunu söyleyen birisine oturun, güzel söz söyleyin. Üç tane güzel söz söyleyin. Bakın karşınızda düşman diye birisi kalmayacak. Bir bakacaksınız, Allah ayette bildiriyor çünkü. Allah ayette bildiriyorsa o şekildedir. Bir bakarsın ki sanki sıcak bir dostun oluvermiştir.
Maşallah.
Muhteşem bir sırdır bu inşallah. Tabii bunu uygulamak gerekiyor. Yani böyle bir sır var. Ama ben bunu enaniyetime, kibirime yediremiyorum karşı tarafa güzel söz söylemeye. İşte kibrimden dolayı söyleyemiyorum dersek yanlış olur. Biz o kibri kırmak için zaten bu dünyadayız inşallah. Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak için buradayız. O eğitimin içerisindeyiz zaten. Yani o eğitim gereği zaten o kibri, enaniyetin hepsinin kırılıp yok edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla kırıp yok ettiğimizde de güzel söz de söyleriz. Diğer Allah'ın ayetlerini de inşallah net bir şekilde yerine getiririz. Mesela Araf suresi 199. ayette Allah yine bir güzel ahlak özelliğini emretmiş. Sen af ve kolaylık yolunu benimse, İslam'a uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. Demek ki affedeceğiz. Kolaylaştıracağız. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz buyuruyor ayet gereği. Bizim de Peygamberimizin bu söylediğini yapmamız gerekiyor.
Maşallah. Elhamdülillah.
Yine başka ayetlerde Allah net bir şekilde anlatmış nasıl mücadele edileceğini, güzel sözün nasıl söyleneceğini. Mesela Yusuf suresi 103 ve 104. ayette sen şiddetle arzu etsen bile insanların çoğu iman edecek değildir. Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret istemiyorsun. O alemler için yalnızca bir öğüt ve hatırlatmadır. Yani bir insan gerçekten çok isteyebilir. Gerçekten biz de istiyoruz. Tüm dünya iman etsin. Bunun için ama sadece çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani onun haricinde yapacak herhangi bir şey yok. Çünkü her şey Allah'ın dilemesiyle oluyor. Tebliğ yaparken konuşturan da Allah. Karşı tarafta etkiyi uyandıran da Allah. İnşallah. Yani ne kendimize ne karşı taraftaki kişiye Allah'tan haşa bağımsızmış gibi bir benlik vermek Müslümana yakışmaz. Müslüman böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla her anının Allah'ın kontrolünde olduğunu bileceğiz.
Maşallah.
İnşallah. Yine bir kitap daha tanıtacağım ben. Güzel Söze Uymanın Önemi hocamızın diğer bir eseri. Kitap da internetten ücretsiz olarak kardeşlerimiz indirebilirler. İnsanlara karşı nasıl güzel söz söylemesi gerektiği bir Müslümana yakışanın her zaman düzgün ve güzel bir üslup olduğunu
İnşallah.
Allah'ın ayetleriyle inşallah hocamız detaylı bir şekilde anlatmış.
Maşallah. İman hakikatiyle devam edelim. İstersen İnşallah. Akın hocam. İman hakikatleri önemli inşallah.
İnşallah.
Deniz analarının bilinmeyen özellikleri. Slaytımıza da baktığımızda hemen başlıyoruz inşallah. Deniz analarının pek çok türü canlılar için tehlikelidir bildiğimiz gibi. Saydam bir yapıları olan bu canlıların vücutlarının alt kısmından uzanan dokungaçları vardır. Bazı türlerin dokungaçlarında zehirli sıvı bulunur. Deniz anaları avlarını bu zehri fışkırtarak yakalar. Düşmanlarını da bu zehirle öldürürler. Zehirli olmayan deniz anaları türleri ise elbette ki savunmasız değildir. Bunlardan kimileri kendilerine korunmak için ışık saçma özelliğini kullanırlar. Bakın aklı şuuru olmayan bir deniz anasından bahsediyoruz. Bir taktik geliştiriyor kendini Allah'ın ilhamıyla inşallah. Düşmanları olan deniz kaplumbağalarından, deniz kuşlarından, balıklar ve balinalardan kurtulmak için planlı ve metodlu bir şekilde hareket ederler. Düşmanlarından kaçarken bütün vücutlarında ışık yanar. Ancak düşman tam onları ısırmaya kalktığında çan görünümlü kısmındaki ışığı kapatırlar ve ışığı yanık kalan dokungaçlarını gövdelerinden ayırırlar. Böylece düşmanın dikkati dokungaçlara çekilmiş olur. Deniz anaları da bu durumdan faydalanarak hemen oradan uzaklaşır. Başka bir tür olan fizalyalar ise dev deniz analarıdır. Fizalyaların deniz yüzeyinden 20 santimetre kadar yukarıya yükselen masmavi, yelkenimsi bir organları vardır. Onları yüzdüren ve ilerleten bu organdır. Helezon biçimli dokungaçlarından felç yapıcı toksinler içeren kapsüller bulunur. Allah tüm canlıları çeşit çeşit yaratarak kendi üstün aklını ve benzeri olmayan ilmini bu canlılarda tecelli ettirmektedir. Deniz anaları sadece tek bir örnektir. Elhamdülillah biz de bu örnekleri hocamızın vesilesiyle izleyenlerimizle paylaşıyoruz. Tabii bilim yapmıyoruz. Biz Allah'ın delillerini gösteriyoruz. Zaten bilim yapanlar da Allah'a olan imanın ne kadar önemli olduğunu da bize söylüyorlar. İman eden bilim adamları var. Zaman zaman paylaşıyoruz izleyenlerimizle. İnşallah onun önemini zaten bilim adamları bize bildirmiş oluyor inşallah.
Yine Kur'an'dan konularla devam edebiliriz.
Çok iyi olur inşallah.
Yeterliliği ile ilgili.
İnşallah.
Pek çok ayet var. Onlardan bazılarını okuyayım ben şimdi. Enam suresi 114. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Allah'tan başka hakem mi arayayım? Buyuruyor Allah ayette. Yani bizim Allah'tan başka yol göstericiye Allah'ın izniyle ihtiyacımız yok. Peygamberimizin sünnette belli inşallah. Onun haricinde birisinin sözü bizi ilgilendirmez. Yani Kur'an'da bir hüküm açık bir şekilde bildirilmişken kalkıp birisi tersi bir şey söylüyorsa ve bunu dinen böyle olduğunu iddia ediyorsa bu bizim için bir önem taşımıyor tabii ki. Enam suresi 38. ayette Allah bazı insanlar diyor ki tabii diyorlar ki Kur'an haşa noksandır diyorlar. Yani Kur'an'da istediğiniz her şeyi bulamazsınız gibi bir iddiaları oluyor. Allah da ayette biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık.
Maşallah.
Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Enam suresi 38. ayette. Bakın ayetleri ters hareket ediyorlar. Biz burada uyarıyoruz. Ayetleri inkar etmiş oluyorlar. Cahilden yapanları tenzih ederiz. Cahilinden yapıp samimi olanlar zaten Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman aa bak Allah noksan bırakmadığını bildiriyor. Demek ki noksan değilmiş diyor. Veyahut da Allah'tan başka hakem aranması gerekiyor mu? Demek ki gerekmiyormuş. Allah ayette bu şekilde bildirmiş deyip o cahilliklerinden zaten kurtuluyorlar Allah'ın dilemesiyle.
İnşallah.
Yine Enbiya suresi 10. ayette yine bu tarz kişilerin durumlarına baktığımız zaman Kur'an'da bizim bütün durumlarımızı kapsayan bilgiler yoktur diyorlar. Yani bizle ilgili her şey yoktur diyorlar. Allah ayette andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız buyuruyor. Yani bütün durumlarımızı anlatıldığı bir kitap indiriyor Allah. Tam tersi yani inşallah. Yine o tarz kişilere baktığımızda işte her örnek yoktur Kur'an'da diyorlar. Yani her şey, bütün örnekler bulunmaz diyorlar. Ve bunu din adına söylüyor.
Maşallah. Tam sayfayı açtığımda bu konuyla ilgili bir ayet geldi. Ha. Maşallah. Bakara suresinin 159. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar. İşte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ediciler.
İnşallah.
Elhamdülillah Allah'ın söylediği hakkı gizliyorlar hakikaten.
Evet.
Yani yok, yeterli değil şeklinde ama öyle değil. Yeterli Allah'ın izniyle.
İnşallah. Onunla ilgili ayet yine başka bir ayet.
İnşallah.
Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır buyuruyor Allah. Kehf suresi 54. ayet. Kur'an'da her örnekten veriliyor Allah tarafından. Her örnek veriliyor. Bir de o örneklerle ilgili çeşitli açıklamalar var. Yani bir örnekle ilgili sadece bir açıklama yok Kur'an'da. Çeşitli açıklamalar var tam anlaşılması için. Ama ayetin devamında Allah insan her şeyden çok tartışmacıdır buyuruyor. Yani insan tartışmayı tercih ediyor. Yok o öyle miydi, işte şöyle miydi, o ayette böyle mi geçer, böyle mi geçer, işte var mıydı, yok muydu? Tartışmayı tercih ediyor. Halbuki her örnek var zaten ve inşallah Allah bunu bildirmiş bize. Enam suresi 115. ayette Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirilebilecek yoktur, o iştendir, bilendir. Kur'an'ın tamamlandığını bildiriyor Allah ayette. Yine bir eksik olmadığını. Başka bir ayette biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Rum suresi 58. ayet. Biraz önce bahsettiğimiz o müşrik karakteri peygamberimiz zamanında mutlaka geleneklerine bağlı bir şekilde devam etmek istiyorlar. Yani peygamberimizin getirdiği İslam dinini de tamam kabul edelim ama biz geleneklerimize uygun olarak yaşarız. Yani biz mesela dini yaşıyoruz deriz ama biz yine kendi geleneklerimizi yaşarız. Mantıkları bu. Yani biz mesela ne geldi? İslam dini geldi. Tamam İslam dinini yaşıyoruz deriz. Ama biz yine bildiğimiz gelenekleri yaşarız. Mantığı olan bazı insanlar var. 1400 senede önce de yaşamış bu insanlar. Aynı insan karakteri var. Yunus suresi 15. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar. Demek ki ahireti inkar ediyorlar. Bu müşrik karakteri. Çünkü Allah bizimle karşılaşmayı ummayanlar buyuruyor. Derler ki zaten ahirete inanmadıkları tüm yaşandılarından belli yani. Öyle bir çirkin bir cesaretleri var ki her konuda. Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyorlar. Bakın.
Kendi nefislerine göre.
Tabii hem nefislerine göre hem geleneklerine göre. Bizim geleneğimize göre işte şöyledir diyor. Bu konunun hükmü budur diyor. Allah farklı bir hüküm indiriyor. Çünkü o kendi düşündükleri şey insan aklıyla uydurulmuş bir şey. Allah'ın hükmü başka oluyor büyük ihtimalle. Ondan sonra diyorlar ki evet diyorlar biz Kur'an'ı kabul ediyoruz deyip yine kendi bildiklerini yapıyorlar. Onunla ilgili de bir ayet bulmaya çalışıyorlar. Bir ayetin herhangi bir kısmını alıp uydurabilirlerse eğer kendi fikirlerini o şekilde yapıyorlar. Bulamazlarsa da bu konuyla ilgili Kur'an'da bir şey geçmez. Dolayısıyla Kur'an yeterli değildir. Bakın bu konuyla ilgili işte ben şöyle bir şey biliyorum, şöyle bir bilgi geldi bize. Bunun aslı budur diyorlar. Halbuki söyledikleri şey tamamen bir hurafe ve din dışı. Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, Peygamberimiz şöyle cevap veriyor. Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahy yoluna uyarım. Peygamberimiz sadece ben vahiy ile hareket ediyorum diyor bu kişilere karşı. Ya ben Kur'an'a uyuyorum sadece. Sizin nefsinize de uymam diyor. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Böyle bir şey kalkışamam diyor.
İnşallah.
O yüzden benden böyle bir şey istemeyin diyor. Yine Zümer suresinde biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten verdik. Bakın Allah öğüt alıp düşünmemizi emrediyor. Öğüt alıp düşünmek için de biz Kur'an'ı açıp okuyacağız. Yani bir insan okumadığı bir kitapla ilgili öğüt alıp düşünemez. Tamam. Okumadan böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla okuyup Allah öğüt alıp bir de üzerinde düşünmemizi emrediyor. Allah'ın emri bu. İnşallah.
İnşallah.
Nas suresi 89. ayet. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı. Tekrar okuyorum. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı.
Elhamdülillah.
Allah bazı şeylerin açıklayıcısı demiyor. Her şeyin açıklayıcısı. Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.
Maşallah.
Zuhruf suresi 43-44. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Vahyedilene sımsıkı tutunmayı bize emrediyor Allah. Yani vahyedilen ne? Kur'an. Kur'an'a biz sımsıkı sarılacağız o zaman. Gece gündüz okuyacağız. Allah bir düzen içinde okurlar diyor zaten ayette. Biz bir düzen içerisinde sürekli olarak okumamız gerekiyor Kur'an'ı. Anlayacak şekilde okumamız gerekiyor. Çünkü öğüt alabilmemiz için anlamamız gerekiyor. İsra suresi 9. ayet. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. Kur'an en doğru yola iletiyor. Kur'an dışı hurafeler yanlış yollara iletiyor. Ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir buyuruyor Allah ayette. İnşallah. Çok fazla ayet var tabii ki. Kur'an'ın yeterliliği ile ilgili. Nur suresi 34. Andolsun size açıklayıcı ayetler sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik. Bakın Kur'an'ın pek çok özelliğini Allah bildiriyor. Açıklayıcı ayetler var. Bizden önce gelip geçenlerden örnekler var. Yani Kur'an'da anlatılan kıssaların hepsi bir örnektir. Orada en ince detayına kadar Allah'ın izniyle örnekler çıkıyor bizim almamız için. Yani orada mesela bir kıssayı bir kere okur bir insan. Evet mesela bir iki tane sonuç çıkarır. Demek ki böyleymişler. Kıssayı Allah tekrarlıyor Kur'an içerisinde. Bir daha okuyoruz. Oradan iki sonuç daha çıkartıyor. Kur'an'ı tekrar okuyor baştan. O kıssaya tekrar geliyor. Üç sonuç daha çıkartıyor. Tekrar okuyor. Beş sonuç daha çıkartıyor. Bugün Kur'an'daki kıssalar çok önemlidir. Ha, demek ki peygamberlerimiz işte böyle yapmış, böyle yapmış, böyle yapmış. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Hayatımıza devam edelim. Bu değil. Biz o kıssalar üzerinde düşüneceğiz. En ince detayına kadar. Peygamberler hangi olay karşısında nasıl bir tepki vermişler? İşte nasıl bir konuşma tarzı benimsemişler? Nasıl bir cümle kurmuşlar? En ince detayına kadar kıssalar üzerinde düşünmemiz gerekiyor inşallah. İbrahim suresi 1. ayet Elif Lam Ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarmak için sana indirdik buyuruyor Allah. Karanlıklardan nura çıkıyor demek ki. Bu hurafelere baktığımızda insanları da nurdan karanlıklara çıkardığını görüyoruz. Evet. Hiçbir şekilde yol gösterici bir özelliği yok inşallah.
Maşallah. Tabii Kur'an mucizelerini de çok dikkatli incelemek lazım. Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu bize ayetlerinde gösteriyor inşallah. Kur'an mucizeleri de bununla birlikte çok önemli. Çünkü hak kitap olduğunu Allah bize gösterdiği mucizelerle de belirtiyor. Mesela gökyüzünün korunmuş tavan olması slaytı hazırlarsak. Elhamdülillah birçok Kur'an mucizesi var. Yüzlerce Kur'an mucizesi var. Biz onlardan sadece birkaçını paylaşıyoruz elimizden geldiği kadar. Mesela gökyüzünün korunmuş tavan olması Değil mi? Kur'an mucizesi. Ayeti şu şekilde. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar diyor Cenab-ı Allah Enbiya suresi 32. ayette. Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelliği 20. yüzyıldaki bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Dünyayı çepeçevre kuşatan atmosfer canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya yaklaşan irli ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zarar vermesini engeller. Cenab-ı Allah bunun, biz geçen programlarda da söyledik, Allah bunu, bu gök taşlarını düşürmeye de kadirdir. En büyüklerini de düşürmeye kadirdir ki inşallah ahir zamandayız. Bunu çok detaylı olarak anlatıyoruz. Gök taşlarını, nasıl olacağını, dünyanın sonunun nasıl geleceğini inşallah. Bakın Allah bizi çok korunaklı olarak yaratıyor. İnşallah. Korunmuş bir tavan kıldığını söylüyor Allah. Çok şükretmemiz için. Maşallah. Devam edelim. Atmosfer, bunun yanı sıra uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. Atmosferin bu özelliğinin en çarpıcı yönü, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızılötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Atmosferin koruyucu özelliği bununla da kalmaz. Dünya uzayın ortalama -270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabakada gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Güneşten ve diğer yıldızlardan sürekli olarak yayılan bu ışınlar insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen ve parlama adı verilen enerji patlamaları Van Allen kuşakları olmasa dünyadaki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir. Geçtiğimiz yıllarda tespit edilen bir parlamada açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılan benzeri 100 milyar atom bombasına eşdeğer olduğu hesaplanmıştır. Parlamadan 58 saat sonra pusulaların ivrelerinde aşırı hareket gözlenmiş, dünya atmosferinin 250 kilometre üstünde sıcaklık sıçrama yapıp 2500 santigrat dereceye yükselmiştir. Görüldüğü gibi dünyanın üzerinde kendisini sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem vardır. İşte bu dünyayı çevreleyen gökyüzünün bu koruyucu kalkan özelliği. Allah bizlere yüzyıllar öncesinden Kur'an'da bildirmiş bulunuyor inşallah. Biz de bilip öğrenelim diye Allah'a olan inşallah teslimiyetimiz artsın diye inşallah. Ve Kur'an'ın yeterli olduğunu, Kur'an'ın Allah sözü olduğunu anlayalım diye inşallah.
İnşallah. Şimdi bir videomuz var göktaşlarıyla ilgili.
İnşallah.
Onu izleyip devam edelim.
Çok iyi olur.
Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, bizleri dünyaya hızla yaklaşan dev göktaşlarından korumaktadır. Siz bu filmi izlerken atmosferin üst tabakalarında bir meteor bombardımanı yaşanıyor. Uzay boşluğundaki milyonlarca meteor dünya için önemli bir tehlike oluşturuyor. Bir meteor her an dünyaya, belki de şu an sizin bulunduğunuz yerleşim bölgesine düşebilir. Ve bu, tüm insanlığın sonu anlamına gelebilir. Böyle bir çarpışma etkisiyle depremler, yangınlar ve volkan patlamaları birbirini izleyecek ve yeryüzünde yaşam kalmayacaktır. Peki tam şu anda bir meteorun bulunduğunuz bölgeye doğru hızla yol alıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir haberde 55 milyon ton ağırlığında göktaşının hızla dünyaya yaklaştığı bildirildi. Uzay bilimciler tarafından 6 yıl önce keşfedilen bu dev göktaşının 8 Kasım 2011 tarihinde Dünya'nın hemen yanından teğet geçeceği açıklandı. Dünya'ya 350 bin kilometre uzaktan geçecek bu göktaşının Dünya'ya şu ana dek en fazla yaklaşan göktaşı olacağı hesaplandı. U-55 ismi verilen göktaşının Dünya'ya çarpması halinde 65 bin atom bombası gücünde etki yapabileceği ve yerde 600 metre derinlikte kratere yol açabileceği bildirildi.
Her seferinde bir yandan geçmeyecek işte.
İnşallah.
2120'de bodoslamadan Dünya'ya vuracak.
Bundan önceki senelerde de birçok göktaşı Dünya'ya teğet geçti. Örneğin 15 Mart 2002'de Dünya'ya 450 bin kilometre uzaklıktan 50 ila 100 metre çaplı bir asteroid geçti. Eğer Dünya'ya çarpmış olsaydı, kuvvetli bir nükleer bomba etkisinde patlama meydana getirecekti. 22 Nisan 2002'de ise bir futbol sahası büyüklüğünde asteroid çok daha yakından, yalnızca 120 bin kilometre uzaklıktan ve saatte 37 bin kilometre hızla geçti. Unutmayın ki bu göktaşlarından biri dünyamıza hiç değmeden geçmek yerine ona çarpmış olsa büyük ihtimalle şu anda bu filmi izleme imkanı bulamayacaktınız. Ancak Yüce Rabbimiz sonsuz şefkatiyle bizleri bu tehlikelerden korumuştur. Bu koruma Allah'ın sonsuz merhametinin bir tecellisidir.
Allah izlese çok rahat vurur. Özellikle vurmuyor Allah. Çünkü Mehdiyet devam ettiği için, Mehdi vazifede olduğu için vurmuyor Allah. Öbür taşlar da öyle. Sürekli teğet geçiyor. Kardeşim sürekli teğet geçer mi taş? Bir teğet geçer, iki teğet geçer, sürekli teğet geçiyor. Çünkü Dünya'ya Allah ellemiyor şu an. Vurmuyor Dünya'yı. Vakti var. Mehdiyet vesilesiyle Allah vurmuyor.
Kur'an-ı Kerim'de her şeyin ancak Allah'ın dilemesiyle varlığını sürdürdüğü şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O halimdir, bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah, dilediği zaman tüm kainatı yok etmeye kadirdir. Allah, dünyanın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirlemiştir. Ve dünyayı saran göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah, içinde bulunduğumuz dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kur'an ahlakına yönelmesi sürecini başlatmıştır. Dünyayı her an vurmaya hazır yüz binlerce göktaşı, dünyanın etrafını bir bulut gibi sarmış bulunmaktadır. Hicri 1400 yılı, hadislerde bildirildiği üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihidir. Hicri 1400, yani 1980 yılından 2010 yılına kadar geçen 30 senelik zamanda, dünya etrafındaki göktaşları muazzam derecede bir artış göstermiş durumdadır. Özellikle 1999 yılından itibaren göktaşlarının daha hızlı artış göstermesi dikkat çekmektedir. 1999 yılında göktaşlarının artışına işaret eden ayet ise şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu ayetin ebcedi 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüstü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir. Doğrusunu Allah bilir.
Bu göktaşı yakın geçmesi olayı birkaç kere daha devam edecek. Yani ibret olması için Allah göstermek için yapıyor. 2120'de tam böyle Mehdiyet'le alay ederlerken işte 700 yılda var diyenler bilmem ne şahsı mani var o diyenler o devirde yine olacak o tip kafalar. Onlardan işte dalı geçenler göğe alay edenler şu ankileri tam tenzih ediyorum o devir için diyorum. Büyük bir sarsıntıyla sarsılacağı gün diyor Allah ayette. Ve esaslı bir vuruşla bütün dünya sallanacak inşallah.
Maşallah.
Evet. Yani bu göktaşları da şu anda son dönemde birikmiş durumda ve insanlara da acizliğini göstermiş oluyor Allah.
Elhamdülillah.
Allah'ın kudreti ve gücü karşısında. Şimdi Muhittin'in İbn Arabi Hazretlerinin Hazreti Mehdi ile ilgili söyledikleri var. Onları paylaşalım.
İnşallah.
Slide'ımızı gösterebilirsek. Bil ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bütün Müslüman havası, alimleri ve avamı halkı sevineceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilahi olan yani manen desteklenen adamları olacaktır. Onun davetini ayakta tutacaklar ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait bütün ağır yüklerini bunlar yüklenecekler. Allah'ın Mehdi'ye verdiği görevden ötürü ona destek olacaklardır. Yani Hazreti Mehdi'nin yanında manen ona destek olan kişiler olacağı, talebeleri olacağını bildiriyor Muhittin Arabi Hazretleri. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de 313 kişilik bir talebe grubunun olacağını ve dünyadaki tüm ordulara yani sapkın fikir sistemlere üstün geleceğini bildirmiş inşallah. Onun davetini ayakta tutacaklar diyor Muhittin Arabi Hazretleri ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklar inşallah. Mehdi vakti gelinceye dek gizlenecektir. Demek ki Hazreti Mehdi'nin gizlendiği bir dönem oluyor. Yani insanlar tarafından pek fazla görülmediği ama aynı zamanda faaliyetlerine devam ettiği bir dönem oluyor. Vaat edilen vakit gelince de ortaya çıkacaktır. Belli bir süreden sonra da ortaya çıkıyor inşallah. Onun şehitleri, şehitlerin en hayırlısı, güvendiği kimseleri yani vezirleri ise emin olanların en güvenceli olanlarıdır. Yanında demek ki vezirleri var. Ve şehit olan talebeleri var inşallah. Allah bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir. Ben keşif ve şuhut yani ilan ve şahitlik yoluyla bu hakikatlere mutalli oldum diyor Muhittin Arabi Hazretleri. Bunlar öncü olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir. Tıpkı önde gelen sahabenin Allah'a verdikleri sözünü yerine getirdikleri gibi. Bunlar da aynen o sözleri doğrulayıcı olacaklardır. Bu kimseler aynı zamanda Arap da olmayıp Acem yani yabancı olacaklardır. Yani Arap değiller. Zaten Peygamberimiz farklı ırklardan olabileceğini bildirmiş inşallah.
İnşallah.
Türkleri özellikle zaten gösteriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onların cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır. Bu Allah'a hiçbir vakit karşıda gelmiş değildir. Kendisi en saf ve samimi vezirlerinden olacaktır. İşler ve hadisler henüz meydana gelmeden Mehdi Allah tarafından buna mütallidir. Yani haberi vardır. Zira önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor demiş Futuhat-ı Emrekkiye'de. İnşallah.
Maşallah.
Muhittin Arabi Hazretleri gibi pek çok alim aslında Hazreti Mehdi'yi detaylı olarak tarif ediyor. İnşallah anlatımlarında. Şu zamana kadar mesela 1400 yıl boyunca bütün İslam alimleri Hazreti Mehdi'nin 1400'de faaliyetlerine başlayacağını, ilk başta tanınmayacağını fakat sonradan işte yaptığı icraatlerle ve işte faaliyetlerle belli bir süreden sonra tanınacağını tüm detaylarıyla anlatmışlardır yani İslam alimleri. 1400 yıl boyunca gelen bütün İslam alimleri ve çıkışı hiçbir şekilde inkar edilmemiştir.
Maşallah.
Hatta bazı ehli sünnet alimleri inanılmasının anlatırken işte farz olduğunu anlatmışlardır. Hatta inanmayanların durumunu çok değişik olacağını anlatmışlardır. Fakat tam Hazreti Mehdi'nin dönemine geldiğimizde bambaşka bir durumla karşılaşıyoruz. Bir kısım kimseler Hazreti Mehdi'nin geleceğini inkar etmeye kalkıyorlar. Geçmiştir diyorlar, şahsı manevidir diyorlar. 570 sene sonra gelecek, 3 milyar sene sonra gelecek gibi anlatımlar yapmaya çalışıyorlar. Bu da Hazreti Mehdi'nin yüzlerce çıkış alametlerinden aslında sadece bir tanesi.
Maşallah. İnşallah. O kadar çok alameti var ki inşallah zuhur eden alametleri görüyoruz biz. Peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Bunlardan bir tanesini daha paylaşalım. Ekonomik krizin olması da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden bir tanesidir. Mesela 2007 yılında başlayan krizi biliyoruz. Bütün dünyayı etkisine alan ekonomik kriz, Peygamber Efendimizin bize haber verdiği bir olay inşallah.
Ben hazırlayayım sunumu.
Olur, tamam inşallah. Tabii
çok fazla alamet var.
Evet, çok fazla alamet var. Ehli sünnet inancında inşallah biz bunu net olarak biliyoruz ki inkarı mümkün olmayan bir konu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi. İşte bakın biraz önce göktaşlarını en sonunda videoda da hocamız çok güzel söyledi. Mesela teğet geçmesinin ne mantığı var değil mi baktığımızda? Yani devamlı teğet geçiyor. Yani dünya göktaşlarından daha da yani küçücük bir şey kalıyor orada. Yani çarpmaması için hiçbir neden yok. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle göktaşları teğet geçiyor inşallah. Mesela hocamız söyledi. O dönemde de şahsı maneviciler olacak dedi. O zihniyet devam edecek dedi. Mesela bahsettiğimiz alay konusu. Mesela o dönemde de devam edecek dedi. Öyle bir dönemde göktaşları işte dünyaya çarpıyor. İnşallah. Ve kıyametin kopmasına vesile oluyor. İnşallah. Dolayısıyla samimi olarak Peygamber Efendimizin emirlerine uymamız gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam'ı aramamız gerekiyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Karda dahi olsanız bakın sürünerek Mehdi Aleyhisselam'ı bulun ve ona biat edin diyor. Şimdi Allah bize ne kadar güzel ortam hazırlıyor değil mi baktığımızda inşallah. Yani artık internet çağındayız. Bütün delilleri, bilgileri alabileceğimiz bir dönemdeyiz. Allah bize rahat rahat değil mi araştırmamızı vesile kılan birçok mucize yaratıyor. Birçok teknoloji yaratıyor inşallah.
İnşallah.
Elhamdülillah. Şimdi tabii slaytımız hazır. Onu da paylaşalım. Geçtiğimiz Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlayan kriz yalnızca Amerika'yı etkilememiş. İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Rusya'ya ve Uzak Doğu'ya kadar dünyadaki tüm ekonomi piyasalarını sarsıcı şekilde etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. İnşallah. Yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmış ve modern ülkelerde bile toplumları tehdit eden bir tehlike halini almıştır. İşte gazete küpürlerine de baktığımızda yani çok büyük firmalar değil mi? Krizin eşinde. Dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna, yoksul insanları daha fazla acı çekebileceğine dair yaygın bir mutabakat var ve bir insanı felaketi önlemek için, insani felaketi önlemek için zamanda müdahaleyi sürdürmeliyiz diyor. Dünya Bankası'nın başkanı. Evet. Önemli açıklama yapıyor. İnşallah. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerini de görmüş oluyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan yaklaşık olarak 1400 yıl önce içinde yaşadığımız ayrı zamanda ekonominin genel olarak bozulmaya uğrayacağını hadislerinde bildirmiştir. Bunun Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inişi ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı öncesinde gerçekleşecek bir alamet olduğunu bizlere haber vermiştir. Onu paylaşırsak inşallah hadisler. Mehdi Aleyhisselam çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek. İnsanlar arasında fitneler çoğalacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesi tam tahakkuk ettiği değil mi dönemde?
İnşallah.
Şu dönem yani ahir zamanın net olduğu bir dönem. İnşallah. Piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Mesela kime sorarsak bir önceki hadiste yakınıyor değil mi? Az para kazandığından, işte işlerin iyi olmadığından. İşte net olarak görmüş oluyoruz.
İnşallah.
Cübbeli Ahmet Hoca diyor ya Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme inanıp nasıl söylediklerine inanmazsınız diyor.
Evet.
İşte biz görüyoruz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle zuhurunu bekliyor. Peygamber Efendimiz de bunları bize tek tek bildirmiş.
İnşallah.
Bu müjdeli haberleri inşallah.
Programın da sonuna geldik galiba.
İnşallah evet programımızın da sonuna geldik. Saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımız canlı yayınlanacak. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak. Görüşmek üzere inşallah.